TR724 YouTube sayfasında Alper Ender Fırat'ın Entegre Hırsızlık Sistemi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında sadece bir sınır çizgisi vardır. Sınırın bir tarafında dünyanın en yüksek hayat standardı ve en güçlü ekonomisi varken, diğer tarafı bir türlü çözüm bulunamayan işsizlik, ekonomik kriz ve yoksullukla boğuşur. Aynı coğrafya, aşağı yukarı benzer insan tipolojisine rağmen Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir ekonomi ve yüksek bir hayat standardına sahipken Meksika neden yoksullukla boğuşmaktadır? Sınırın iki yakasındaki tek fark, hırsızlığa müsaade etmeyen bir sistemle yönetenlerin kolaylıkla çalabildiği bir sistemin var olmasıdır. Geriye kalan her şey bu özelliğin yansımasından başka bir şey değildir. Dünyada yöneticilerin kolayca hırsızlık yapabilmesine rağmen zengin olan, ekonomide, eğitimde, insani gelişmişlikte ileri olan hiçbir ülke yoktur. Yöneticilerinin ortalama vatandaşına göre zengin olmadığı ülkeler içinde de fakir olan ülke yoktur. Buradaki anahtar kelime çalabilme rahatlığıdır. Türkiye, yöneticilerin çok zengin olduğu ama ekonomik olarak sürekli kriz içinde olan, yoksulluğun her geçen gün arttığı Meksika tarzı ülkelerden birisidir. Yönetici derken sadece devlet başkanından, iktidar partisi yöneticilerinden bahsetmiyorum. Diğer parti yöneticilerinden, sendika başkanlarına, kooperatif yöneticilerinden, spor kulübü yöneticilerine kadar, kamu adına paraya bulaşan aşağı yukarı herkes çok zengindir. Bunun tek bir açıklaması vardır, o da ülkede çalma üzerine kurulmuş entegre bir sistemin olmasıdır. Mesela Mustafa Özbek. Adam fabrikada işçiyken sendikaya başkan oluyor, bir müddet sonra holding sahibi gibi zenginlikler içinde yaşamaya başlar, kimseye de bu durum garip gelmez. Herkes tuttuğu balı kendi kabiliyetince parmaklar, parmaklamayan sistemin ağababaları tarafından mesela FETÖ gibi uyduruk bir şey bahane edilerek sistem dışına atılır. Hem de bütün herkese ibret olacak bir tarzda yapılır bu iş. Hatırlayacaksınız, daha 2 yıl öncesine kadar Türkiye'de bir Karabük spor gerçeği vardı. 1969 yılında Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir Çelik İşletmelerinde çalışan işçiler tarafından kurulmuş, 10 sezonda Süper Lig'de mücadele vermişti. Hatta bir sezonda Türkiye'yi UEFA Kupası'nda bile temsil etmişti. Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan biri olan Karabük Spor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 2018 yılında önce 1. Lig'e, daha sonra da 2. Lig'e düştü. Oysa aynı Karabük Spor 3-5 yıl önce Türk kulüpleri arasında borcu olmayan ender kulüplerden biri olarak parmakla gösteriliyordu. İşte böyle bir kulübün 2018 yılında mali kriz içine düşmesi sonrasında ortaya çıkan bazı evraklar hakkında Karabük Cumhuriyet Savcılığı tahkikat başlatmış ve dava açmıştı. Başkan ve aynı zamanda Özçelik İş Sendikası eski genel başkanı Ferud'un Tankut'un aralarında bulunduğu bazı isimler yargılanmaya başlamıştı. Bu davada kulüp CEO'su Hakan Ayvaz ve menajer Bayram Uğurlu hakkında önceki gün tutuklama kararı verildi. Kente konuşulan şey, futbolcu transferlerinden 200 milyon liranın üzerinde bir rakamın yöneticiler tarafından zimmete geçirildiğiydi. Türkiye standartlarında bile çok da büyük olmayan bir kulüpten 200 milyon TL'den fazla para yolma iddiası. Karabük Spor davası engellenmez de savcılar sonuna kadar işi takip ederlerse, Türk futbolundaki kirli parasal ilişkiler bir bir ortaya dökülür. Türk kulüplerinin de neden milyarlarca liralık borç içinde oldukları ortaya çıkar. Ancak mevcut sistemin buna müsaade etme ihtimali hiç yok. Bu savcıların başına nelerin geleceğini merakla bekliyorum. Mesele, Karabük Spor takımının yöneticilerinin kişisel olarak çok güçlü olması değil. Mesele, hırsızlığın cezalandırılması. Bu, Türkiye'deki entegre hırsızlık şebekesi için çok tehlikeli bir gelişmedir. Bu engellenip cezalandırılmazsa bazı savcılar diğer hırsızlıklara da nazar edebilir. Bu entegre sistem sadece AKP hükümetiyle sınırlı bir sistem asla değildir. Hatırlayacaksınız, 17-25 Aralık 2013 tarihinde Türk polisi neredeyse canlı yayında ülkeyi ahtapot gibi sarmış bir hırsızlık şebekesine suçüstü yaptı. Ancak 30 Mart 2014 tarihindeki seçimlerde halk hırsızların arkasında durup hükümetle birlikte kendi mal varlığını koruyan polisleri hapsetti. Türk toplumu iraden, taammüden, kasten hırsızların arkasında durdu ve Amerika, Almanya olmak yerine yöneticilerinin çok zengin, halkın aç olduğu Venezuela gibi bir ülke olmayı tercih etti. Yıllar sonra Reza Zerrab, Amerikan mahkemelerinde Türkiye'de nasıl bir hırsızlık şebekesi kurduğunu, siyasetçilere verdiği bütün rüşvetleri bir bir anlattı. Ancak halk yine hırsızdan yana tercihini kullanmaya devam etti. Bugün o kahraman polisler hala hapiste, hala tutuklu ve en başta muhalif siyasi partiler olmak üzere herkes onlara terörist diyor. Böyle bir topluma sahip ülkenin selamete ulaşma ihtimali var mı sizce? Diye soruyor Alper Ender Fırat, Entegre Hırsızlık Sistemi başlıklı yazısında.